7. ayrım, sayfa 114. Burjuva çevrelerle temas gerektiğinde örgütte çoğunluk beni görevlendirirler. Ama yine de o bir şey var ya, o tanımsız, atsız, tarifsiz küçük fark. Mesela derin hiçbir zaman öyle ablam gibi abartılı, pırıltılı, şık şıkırdam giyinmez. Bir pantolon, erkek gömleği gibi bir gömlek veya her semt pazarında bulunabilecek bir tişört, dümdüz koyu renk bir elbise veya sıradan bir etek. Ama o kılıkta bizim oralardan veya Gazi'den veya ne bileyim ben Ümraniye'den, Çengelüstü'nden geçse ne kız diye dönüp bakarlar, bizim buralardan olmadığını hemen anlarlar. Bunu çok daha sonra derinle paylaştığımda senin sınıfsal konum dediğin şeydir o demişti. Bir tarzdır, bir duruştur, bir seçimdir. Doğduğunda verilmiştir sana hepsi. Zengin iş adamının oğluyla Boros'taki delikanlı aynı keten ayakkabıları, aynı blücünü giyseler de farklı taşırlar giydiklerini. İnsanlar da onlara farklı gözlerle baktıkları için gerçekte öyle olmasa da farklı görürler. Sınıf farklılığının en aşılmaz yanı da bu belki. O sıralarda sosyalizmle ilgili temel eserleri okumaya başlamıştı. Ama ne kadar ısrar ettimse de bizim ustaları bizim yayınları okumamakta direndi. Marx'a, Engels'a yabancı yayınlara gömüldü. Hem de İngilizcelerinden, Fransızcalarından. Kimse duymasın ama ünlü yazar Turgut Ersin'den hoşlandım ben. Bizim yoldaşların tarif ettikleri gibi hava basan, yüksekten bakan, revizyonizm batağına saplanmış, dönmüş birine benzemiyordu. Silahlı mücadeleyi, devrimci terörü reddediyordu, tamam. Ama bu onu defterden silmek için yeterli neden midir? Bana sorarsanız hayır. Kendine güvenli, rahat bir hali vardı. Neden olmasın, adam büyük medyadaki en önemli birkaç kalemden biri değil mi? Böyleleriyle birkaç dakika konuşur konuşmaz insan karşısında farklı biri olduğunu hemen anlıyor. Dinlemesini biliyor bir kere. Gözlerini hafifçe kısarak, gözlerinizin içine bakarak dinliyor sizi. Sonra bir an çenesini sıvazlayarak düşünüp açık, kısa cümlelerle kendi fikrini söylüyor. Kendisi için hiç önemi olmayan, arkadaş hatırına geldiği bu randevu için bile hazırlandığını seziyorsunuz hemen. Konuyu biliyordu. Uzun uzun anlatmamıza gerek kalmadı. Hangi örgütten olduğumu da sormadı hiç. Ne de olsa eski kulağı kesiklerden. Sadece konuşmanın bir yerinde demokratik taleplerinize katılıyorum. İnsan hakları meselesi bu. Hapishanelerdeki siyasi tutuklulara yapılanlar gerçekten utanç verici. Hele de F tipi dedikleri şu hücre sistemine geçme inatlarını hem tehlikeli hem de gaddar buluyorum. Bu konuda sonuna kadar mücadele vereceğim. Ama çizginizi ve yöntemlerinizi kabul etmemi, silahlı mücadelenin günümüz koşullarında geçerli olabileceği gibi yanlışlığı hayatın kendisiyle sınanıp kanıtlanmış bir tezi benimsememi, hatta tartışmamı beklemeyin benden dedi. İleride yaşadığımız cehennem günlerinde o gün söylediği bir sözü sık sık düşündüm. Ne söylesem boş biliyorum demişti. Sadece yaşayarak öğreniliyor. Ama neredeyse 40 yılı bulacak olan sizin deyiminizde devrimcilik yaşamında öğrendiğim tek önemli şey insanlığın mutluluğu ve özgürlüğü hedefini insanı tahrip eden silahlarla varılamayacağı oldu. Yaşama ölümle varılmıyor. Ölümden yaşam doğmuyor. Örgüte konuşmanın bu ayrıntılarını iletmedim. Sadece buluşmanın mükemmel geçtiğini, demokratik taleplerimizi benimsediğini, İDA'nın iyi bir iş başardığını, ileride de yararlanabileceğimiz bir ilişki kurulduğunu, ideolojik duruşu ne olursa olsun adamın akıllı ve açık bir kişiliğe sahip olduğunu aktardım. Bir de Profesör Ünsal'ın eski bir arkadaşının, otelde kalan İstanbullu Rum asıllı bir Amerikalının bir ara yanımıza geldiğini, ancak o sırada bizim konuşmamızın çoktan bitmiş olduğunu söyledim. Belki de söylememem daha iyi olurdu bilmiyorum. Ama nasıl olsa öğreneceklerdi ve kuşkuları daha da artacaktı. Theo ile ilgili gerçek neydi? Bunca olaydan sonra hala bilmiyorum. Yine de her yanı bitkilerle, fidanlarla dolu o iç avluda karşılaştığımız gün hepimizin yaşamının kader anıydı. Derini o ilk günün gecesinde öptüm. Ona seni deli gibi seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Senin uğruna devrimi bile satarım dedim. Düşününce kendim bile inanamıyorum böyle bir söz söylemiş olduğuma ama söyledim işte. Theo ile Derin o gün orada tanıştılar. Ülkü'nün Theo ile tanışmasının ilk adımı da o gün orada Derin'in adama Ülkü'nün kiralık evinden söz etmesiyle atıldı. Öyle yoğun, öyle girift bir rastlantılar ağı ki her şeyin önceden planlanmış olduğuna inananları haklı çıkarıyor. Derin'e kendini gerçekleştirmekte gecikmiş, devrim ve eylemle bastırılmış erkekliğimin patlamasıyla, aşkı da devrim gibi dolu dolu yaşama özlemiyle söylediğim o sözün, saf inancın ve masumiyetin sonu olduğunu o zaman düşünmemiştim. Sevdiğini öpmenin bu kadar olağanüstü, bu kadar sarsıcı bir duygu olduğunu da. Öylesine büyülenmiştim ki o an onu arzulamadığıma, yani onunla yatmayı düşünmediğime yemin ederim. Geceler boyunca sevişme hayali kurduğum, sonra da rüyalarımda onu çırılçıplak soyup zorla sahip olmaya çalışırken, boşalıp ıpıstak uyandığım kız kollarımın arasındayken organım sertleşmemişti bile. "Hay Allah," dedi. "Ne yapacağını bilmez şaşkın bir sesle. "Hay Allah," dedi gülümseyerek. Ama öpüşüme karşılık verdi. Acemi olmadığını, en azından benden daha deneyimli olduğunu sezdim. İçimden bağıra bağıra ağlamak geldi. Ben ona dokunmaya kıyamazken daha önce birileri... Erguvan'ı tanımazdım. Anam babamın her yeşilliğe ot, her çiçeğe gül demesiyle dalga geçerek, erkekler yemedikleri çiçeğin, böceğin adına merak sarmazlar derdi. Erguvan'ı derinden öğrendim. Theo ile birlikte bizim buralara gelmişlerdi. Hiç öyle haber falan da vermeden. Geleceğiz dese engellemeye çalışacağımı biliyordu. Derinin şu günlerde buralarda görünmesini, hele de o herifi yanında getirmesini istemezdim tabii. Örgüt bir süredir yurt sahtında eylemliliğini artırmış, mücadeleyi yükseltmişti. F tipi cezaevleri tecrit sorunu gündemdeydi. Sıcak bir yaza giriyorduk besbelli. Bizim tepeler düşman toprakları gibi kuşatılmıştı. Devrimcilerin gecekondularının yoğun olduğu bölgelerin yakınlarına polis barikatları kurulmuştu. Etraf sivil üniformalısı polis kaynıyordu. Bizim ev, kendi aramızda Tepeler Halk Cumhuriyeti dediğimiz bölgenin, yani Orta Tepe'nin biraz uzağında kalır. Buralarda incin top oynarken, yamaçlarda karanfil ve çilek tarlaları, ahududu bahçeleri, bir de aşağıda dere yatağında uyanık Karadenizlilerin sebze yetiştirdikleri seralar varken, amcamlarla birlikte gelen birkaç aile, boğaza bakan ilk tepenin çıplak düzlüklerine yerleşmişler. "Biz öncüler sayılırız," derdi amcam. O zamanlar arka tepeler daha boşmuş. Asıl 70'lerin ortalarından sonra örgütün buralara el atıp seracıları, mafyacıları falan geriletecek, yıkımları engelleyecek gücü ulaşmasından sonra dolmaya başlamış. Boğaz tepelerine, denize bakan koruluklarının içine bir yandan villalar, lüks siteler kurulurken hemen yanlarındaki, karşılarındaki başka tepelere, yamaçlara da gecekondular yapılmış. Eskiden aklımın yeni yeni ermeye başladığı günlerde evimizin yerini beğenmezdim. Orta tepede yaşamadığımız için hayıflanır, eksiklenirdim. Bizim buralar halktan kopmuş, ayrıcalıklı kibar semti gibi gelirdi bana. Daha kırsaldan ayrılmadan, memleketteyken devrimci hareketi tanımış, köydeki muhtarlığı döneminde seçimlerde işçi partisi için çalışmış olan amcam, "Biz bu tepelerin aristokratlarıyız. En eskiler, en köklüler. Harekette de öyleyiz. Şu afralarından, tafralarından yanlarına varılmayan devrimci bozuntuları daha doğmamışken toprak işgalleri, fabrika işgalleri yaptık biz. Şimdi ipini koparan devrimci oluyor, devrimci olan soluğu burada alıyor," diye hem övünür hem de yakınırdı bazen. İşler kızışıp da mahalle mimlendikten, TC devleti üzerimize saldırmaya başladıktan sonra bizim evin yeri gözüme girmeye başladı. Buralara fazla bulaşmıyorlar, karakol kurmuyorlar. Bütün gün gözetlemiyorlardı hiç değilse. Yine de derinin yanına o gavuru alıp gelmesi tedbirsizlikti. Böyleleri hemen göze batar. Polis ayrı kuş kullanır, devrimciler ayrı kuş kullanır. Geldiklerinde ılık, güzel bir Mayıs günüydü. Belki de Haziran başlarıydı, hatırlamıyorum. Yalnızdım. Anamla ablam işe, babam da kahveye gitmişti. Evin önündeki çardağın altındaki, anamın her çeşit çiçeği yetiştirdiği teneke saksıların arasındaki mavi boyalı tahta masanın başına oturmuş, hem güneşleniyor hem de aşık öğretim sınavları için ders çalışıyordum. Derinin arabasını hemen tanıdım. Yüreğim hop etti. İçime kıvıl kıvıl, ılık ılık bir su yayıldı. Sonra yalnız olmadığını gördüm. Yanında Theo denen o adam vardı. Ne çabuk ahbaplık kurmuşlar böyle maşallah. İçimdeki sevinç balon gibi söndü. "Theo'yu İstanbul'u gezdiriyorum. Buraları da göstermek istedim," dedi çardağa doğru ilerlerken. "Habersiz geldik diye kızmadın değil mi? Siz tanışmıştınız hatırladığım kadarıyla. Kerem Ali'yi hatırlıyorsun değil mi Theo?" Sesini duyunca, o sakin gülümsemesini görünce bütün kızgınlığım bir anda geçiverdi. "Buyurun oturun," dedim iştenlikle. İçeriden iki tahta sandalye daha getirmeye gittim. Döndüğümde derin İngilizce bir şeyler anlatıyordu. Beni görünce Türkçe'ye döndü. Theo'ya buraların gizli güzelliklerini anlatıyordum. Böyle doğal, küçücük bahçelerde her çeşit sebze, teneke saksılarda karanfil, gül, lale yetiştirilen asma çardaklı, rengarenk badanalı evler, koyu pembe şeftali baharları, bembeyaz kiraz ağaçları, yol kenarlarında kavaklar. Erguvan yok ama, ne tuhaf, hiç erguvan yok. Oysa boğaz tepelerinde mutlaka erguvan ağaçları olur. Bak karşı tepelere, her yer erguvan moru. Burada her çeşit meyve ağacı var ama erguvan yok, kimse dikmemiş. Yoksullar meyve ağacı dikerler. Süs ağaçlarını pek bilmeyiz buralarda, dedim alıngan bir sesle. Bir yandan Erguvan'ın nasıl bir ağaç olduğunu düşünüyordum. Akasya var ama, dedi Theo. Akasya da süs ağacıdır. Şuradaki iğde de öyle. Yoksulluktan çok bölgesel tarım kültürüyle ilgili bir şey olmalı bu. İnsanlar çevrelerinde gördükleri, alışık oldukları renkleri, kokuları, bitkileri ararlar. Nüfusun ağırlığı hangi bölgedendir burada Kerem? Sanırım önce Karadenizliler gelmiş aşağılara, sonra bizimkiler, Tokat, Sivas falan dolaylarından göçmüşler. Daha sonra Erzincan'dan, Tunceli'den, doğudan gelenler olmuş. Karadenizliler biraz ayrı dururlar. Onlar kara lahana dikerler, toprak gördükler mi, kara lahana ve mısır. Erguvan dikmeliyiz buraya, dedi Derin çocukça bir inatla. Yüzlerce yıl sonra belki Theo gibi biri gelir, bu tepede neden bu kadar çok erguvan olduğunu araştırmaya başlar. Ama asla gerçeği bulamaz. Yüzlerce yıl önce Derin diye bir kızın ille de erguvan dikilsin diye tutturduğunu, Kerem Ali diye bir çocuğun bahçesine bir erguvan ağacı diktiğini, sonra komşuların ağacın rengine, çiçeklerine hayran kalıp meyvesi yenmese de dört bir yana erguvan diktiklerini ne kadar araştırırsa araştırsın öğrenemez. Bu erguvan merakı da nereden çıktı, dedim yine buruk bir sesle. Theo'dan geçti. Tıpkı salgın hastalık gibi. Theo, Bizans'ın kutsal ağacı ve kutsal rengi olan erguvanın, daha doğrusu nerede olduğu bilinmeyen erguvan kapısının peşinde. Allah akıl fikir versin, diyecektim, vazgeçtim. Hemen bir çay demleyeyim size, dedim onun yerine. İçeri girdim. Mutfağa geçmeden önce abimden kalan kitaplar arasındaki resimli botanik sözlüğünü bulup aceleyle baktım. Ah tabii, görmüşlüğün var mı mor çiçekli ağacı? Erguvani renk, erguvan ağacının çiçeğinin rengi, somaki mermer, porfir vesaire vesaire. Çay suyunu koyup döndüğümde bu defa Theo İngilizce bir şeyler söylüyordu. Ben gelince o da Türkçe'ye geçti hemen. Buralar Konstantinopolis'in uzak, çok uzak köyleriydi. Boğaz içine bakan tepelerde korulukların, kayalıkların kuytusunda monasterler vardı. Manastır diye düzeltti Derin. Evet, manastırlar. Bizans'taki iktidar mücadelelerinden yılmış soyluların hayata sırtını dönmek, Tanrı'ya ve inancına sığınmak isteyenlerin bakir yemini, hayır yanlış söyledim, bakir değil, bekaret, evet haklısın, bekaret yemini edip kendini İsa'ya adayanların, düşmanlarından kaçmak için keşiş olanların, keşiş denir değil mi Derin? Bu dünyayı reddedenlerin, küskünlerin, acılıların sığındıkları manastırlar. Dünyadan ne kadar kopuk, ne kadar uzak, ne kadar yüksek bir tepede, gökyüzüne ne kadar yakın olursa, keşişliğin o kadar kutsal, o kadar saygıdeğer olduğu sığınaklar. Nasıl denir oralara çekilmeye? İnzivaya çekilmek denir galiba, diye adamın imdadına yetişti Derin. Hemen şuradaki İstinye'de, o zamanki adıyla Sossetion'da ki bir tepede, Suriyeli bir aziz vardı. Bir çileli, yok hayır, çilekeş olmalı. Sözlüğe dün baktım da, o gökyüzüne yakın olmak için 30 yaşından sonra tüm yaşamını 40 yıl boyunca diye yazarlar, azizlerin hayatlarında tüm yaşamını bir sütunun tepesinde geçirmiş. Yok daha neler. Bizans'ta çoktu böyledirdi. Ne kadar çok çile çekersen inancın o kadar güçlenir, Tanrı'ya o kadar yakın olursun. Stilitis denirdi bunlara. Direk sütun sözcüklerinden gelme. Kim bilir, belki de tam burada, bu tepedeydi Aziz Simeon'un sütunu. Yerini tam bilmiyoruz. Pekala da burada olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın, dedi Derin düşünceli bir sesle. İnsanlar hala inançları uğruna çile çekiyorlarsa, hala ölümü göze alabiliyorlarsa, bunun da bir kültürü, geleneği, sürekliliği neden olmasın? Tıpkı ağaçlar, bitkiler gibi. Konuşmalarında izleyemediğim, anlamına varamadığım, huzursuzluk veren yabancı bir şey vardı. Kendi evimde, kendi mahallemde beni yalnızlaştıran bir şey. Aradığınız kapıyı bulursanız ne işe yarayacak, kimin karnını doyuracak diye sordum adamı ekşitmek niyetiyle. Sonra kendimi cahil, kültürsüz bir angut durumuna sokan sorudan utandım. Derinin bakışlarıyla karşılaşmamaya çalıştım. Bunu kendi kendime sorduğum çok oldu, dedi Theo düşünceli bir sesle. Bazen aradığınız değil, aramanın kendisi önem kazanır ya da aradığınızı sandığınız şey değildir asıl aradığınız. Erguvan kapısı da böyle işte. Belki tarihçi, araştırmacı hırsı, belki de bir bahane. Kimsenin aç karnını doyurmayacağı da apaçık bir gerçek. Ortadan yok olmak için çayın demlenmesini beklemeden mutfağa gidip çay koydum. Aklım bizim buralarda neden erguvan ağacı olmadığına takılmıştı. En kısa zamanda bir erguvan fidanı bulup evin girişine dikmeye karar verdim, Derin için. Yüzlerce yıl sonra buralarda karın doyurmayan, anlamsız araştırmalar yapmaya gelen bir başka Theo olursa erguvanları görüp de şaşırsın diye. Ölü çocuklar. 1. Benim bu hikayede ne işim var? Ne ölü çocuğu, ne adı derin olan genç kızı, ne de evini bir süre için kiraladığım kadını tanıyordum. Hikayenin geçtiği ülkeye, döneme, ruh haline de bütünüyle yabancıydım. Evdeki tahta oymalı kutuda bulduğum iki fotoğraf, bir de Piyata albümünün arkasından düşen o uğursuz gazete parçası olmasaydı bütün bunları merak etmeyecektim. Kediyi merak öldürür sözündeki gerçek hiç bu kadar tartışmasız, bu kadar mecazsız, bu kadar somut olmamıştır. Konstantinopolis sorularında varlığının tek kanıtı kimin ne zaman yazdığı, gerçek mi, düş mü, sahtecilik mi olduğu bilinmeyen bir şiirdeki iki sözcükten ibaret olan Erguvan kapısının izlerine ulaşma tutkum, üstelik eski Yunanca'da Erguvan demek olan Kerkis sözcüğünün ne zaman, nasıl kullanıldığı, neden daha sonra bırakıldığı bile tartışmalıyken, bilim çevrelerinde biraz çılgın, biraz uçuk, belki de fazla iddialı görülebilirdi ama yine de bir mantığı vardı. Bütün büyük buluşlar çılgın varsayımlar üzerine kurulu değil midir? Ölü çocuğu, annesini, derini merak etmemin, merak etmekle kalmayıp bu tanımadığım insanların yüreğime yumruk gibi oturmalarının ise hiçbir gerekçesi, hiçbir açıklaması bulunamazdı. Aradığım Erguvan kapısı mıydı, bu insanları birbirine bağlayan lanetli zincirin kopuk halkası mıydı, yoksa bütün bunlardan bana ne? Kendime ait bir şey, inanç, anlam, kimlik döngüsünün kırıldığı noktadaki boşluk muydu? Neyi aradığımızın cevabı, eğer aramayı biliyorsak, vardığımız noktada bulduğumuz şeydir. Eski bir kaynakta buna benzer bir söz okuduğumu hatırlıyorum. Balkonda oturuyordum. Masanın üstüne düşen erguvan çiçeklerini ince uzun parmaklarıyla okşarken, 6-7 yıl önceki bir olay demişti derin. Bir an önce konuyu kapatmak ister gibi hızlı hızlı konuşuyordu. Ülkünün oğlu hücre evi olduğu söylenen bir eve yapılan baskında vurulmuş. Resmi raporlara göre terörist bir örgütün militanıymış. Polislerin teslim ol çağrısına uymayıp evden ateş açmışlar. Polisin karşı ateşiyle de evdekilerin hepsi öldürülmüş. Ülke o sıralarda Türkiye'de değildi. Umut anneannesiyle kalıyormuş. Olayı aydınlatmak için uğraşmışlar. Ölen öteki çocuklardan birinin ailesi epeyce direnmiş, kolay pes etmemiş. Öldürülen gençlerin gerçekten terörist, örgüt üyesi olup olmadıkları bilinmiyor. Evde olup da ortadan kaybolan, yakalanmayan bir dördüncü kişinin varlığı biliniyor. İçeriden ateş etmedikleri de anlaşılmış. Ama dava açmaya çalışan aileler çok fazla baskı altında kalmışlar. Tehdit falan almışlar. Olaya katılan polisler delil yetersizliğinden beraat ettirilmiş. Yargısız infaz diyorlar bu tip olaylara. Sık sık olur. Umut'un öldürüldüğü yıllarda başa çıkılamayan devrimci örgütleri çökertmek için kullanılan bir yöntemmiş. Şimdi daha farklı, daha sofistike yöntemler kullanılıyor. Bütün bunları akıcı bir İngilizce ile sade, yargısız infaz ve devrimci örgütler sözcükleri Türkçeydi, ezberlenmiş ve çok tekrarlanmış bir metni okur gibi bir nefeste söylemişti. Sonra gözlerimin içine dosdoğru bakarak sustu. Hepsi bu kadar işte. Aldın mı istediğin cevabı? Bunları söylemedi tabii. İyi yetiştirildiği her halinden belli olan kibar bir genç kızdı. Hani içinden geçenlerin sadece istediği ve işine geldiği kadarını dışa yansıtanlardan. Sanki dehşete düşmüş bir sesle, ''Oh my God, korkunç'' dedim. İkili tiyatro oyununa katılarak, öze, ruha, yüreğe inmeyen, sıradan kalıplarla konuşmak şu aşamada ikimize de daha kolay geliyordu. Evet, korkunç. Bu ülke çocuklarını yiyor, çocuklarının kanıyla besleniyor. Sustum ve yüzüne uzun uzun, dikkatle, sözcüklerin ve görünümün ardındaki gerçeğe ulaşmaya çalışarak baktım. Son söylediği sözler ona ait değildi. Birilerinden ödünç alınmış gibi eğreti duruyorlardı dudaklarında. Ama gözleri, ilk gördüğüm anda tanıdık gelen gözleri, Ravenna'da San Vitale mozaiklerindeki Nedime'nin, bisikletli küçük oğlanın, vurulmuş yerde yatan ölünün gözleriydi. Peki ev sahibem? Soruyu hemen anladı. Ülke aile dostumuzdur, babamın eski bir arkadaşı. Babam Paris'te öldürüldüğü günlerde o da oradaydı. Yapmacık olmayan, içten ama hüzünlü bir gülüşle güldü. Bir cinayet daha size. Babam devlette özel görevlileri olan bir diplomattı. Bazı planları, kirli işleri görmüştü. Mesela Ülkü'nün oğlunun öldürüldüğü türden operasyonların iş gözünü falan. O gereğinden fazla bilen adamdı ve bildiklerinden huzursuzluk duyuyordu. Bazı çevreler için tehlikeli olmaya başlamıştı. Faili meçhule kurban gitti. Katiller tabii ki bulunamadı. Bu ülke çocuklarını yiyor diye tekrarladım. Ve birden çocukluğumda babamdan duyduğum sözleri hatırladım. Bu ülke kendi çocuklarını yiyor, kendi parmaklarını kesiyor. Ben doğmadan 4-5 yıl önce gerçekleşmiş korkunç vandalizmi anlatırken Bu babamın deyimiydi ve vandalizmin ne olduğunu hep merak ederdim. Akıcı ve çok hızlı konuştuğu Rumcanın arasına bir tek 6-7 Eylül sözcüklerinin üstüne basa basa Türkçe söylerdi. Annem böyle şeylerin çocuklara anlatılmaması gerektiği kanısındaydı. Olan olmuş, geçmiş, burası bizim yurdumuz. Ben 7 göbek İstanbulluyum derdi. Konstantinopolis diye düzeltirdi babam. Geçti ama deldi de geçti. Aslında geçmedi de 1955'te ne oldu? 1962'de, 1964'te ne oldu? Unutmak istediğimiz için unutuyoruz. Unutmak işimize geliyor. Sonra o söz gelirdi. Bu ülke kendi çocuklarını yiyor. Kendi parmaklarını kesiyor. Babamın anlattıkları geceleri rüyalarıma girerdi. Kilisenin kapısına yığışmış çapulcu takımı bir yandan kapıyı kırmaya çalışırken bir yandan genç papazı sünnet etmek için bıçaklarını biliyordu. Zangocun boğazına ip bağlamışlar, köpek gibi sürüklüyorlardı. Dükkanlar yağma ediliyor, şeker çuvalları, un çuvalları sokaklara dökülüyor. Beyoğlu'ndaki şık mağazaların vitrinleri şangır şungur kırılırken kumaş topları, altın bilezikler, kristaller, avizeler, radyolar, buzdolapları havada uçuşuyor. Sağlam kalan her şey kapkapanın elinde kalıyordu. Şu gözlerimle görmüşümdür diye anlatırdı babam. Asıl hedef bizlerdik, Rumlardı. Ama bütün gayrimüslimlerin evleri, dükkanları, iş yerleri önceden işaretlenmişti. Biz o zamanlar Tatavla'daki yani Kurtuluş'taki eski baba evindeydik. O 4 katlı güzelim apartmanda. Geceydi, kapıyı sardılar. Kahpe Yunan'ın dölleri diye bağırıyorlar, camları taşlıyorlar. Bütün ışıkları söndürdük. Yaşlı anamız İren, o zaman gencecikti. Teyze torunumuz Tasula, bir de ben. Sadece salonun köşesine büzülmüş, birbirimize sarılmış titreşiyoruz. Karşıda meyhaneci Vasiliko otururdu. Bir gürültü koptu. Vasiliko ustanın sesini duyar gibi oldum. Pencereye yaklaştım. Perdenin ucunu kaldırıp baktım. Kollarına girmişler. Sürükleye sürükleye tekme tokat götürüyorlar. Sokakta ne bir polis ne bir asker. Asker ertesi gün gelebildi. Kimse de efelenecek hal yok. Hani şöyle bir hadi bre savulun diye nağrılanacak kimse yok mahallede. Aşağıdaki evlerden birinde oturan bir pehlivan İsmail Ağa vardı. Hepimizin dostuydu. Biz öyle sanırdık. Olsa olsa pehlivan dağıtır bu çapulcu takımın diye düşünmeye kalmadı. Bir de baktım ki pehlivan İsmail elinde bir Türk bayrağı tek tek evleri işaret ediyor. Orada sokağın ortasında Eğinli Ermeni kasabının dükkanından yağmalanmış bütün bir sığır cayır cayır yanıyor. Havada yanık et kokusu. Biraz ötede ters çevrilmiş lastikleri çıkarılmış bir otomobil. Annemiz hastaydı, yüksek tansiyonluydu. Elini kalbine koymuş, korkudan gitti gidecek. Kız kardeşim yüklükteki büyük antika sandığın içine sakladık önce ama durmuyor. Nefessiz kaldım, boğuluyorum diye inliyor habire. Tasula'nın dili tutulmuş, gözleri yuvalarından fırlamış. Baktım olmayacak, arka balkona çıktım. Yandaki apartmanda Müslüman komşular vardı. Birbirimize gidip gelmezdik ama balkondan balkona selamlaşırdık. Bayramlarda biz onlara paskalya çöreği, boyalı yumurta, çikolata falan gönderirdik. Onlar da bize helva, baklava falan gönderirlerdi. Bitişik nizam, dar cepheli apartmanlardı. Balkonlarımız neredeyse yan yanaydı. Neyse, ben balkona çıkar çıkmaz, komşunun adımı da kendi balkonda belirdi. Orada ne zamandır bekliyordu? Besbelli. İşaret parmağını dudaklarının üstüne koyup sus işareti yaptı. Sonra iki eliyle birden gel gel yaparak arka balkondan kendi taraflarına geçmemizi söyledi. Kuzum, o sırada kendimi tutmasam hüngür hüngür ağlayacağım. Adamın boynuna sarılıp korku insana dağ atlatırmış derler. Biz de önce birkaç parça kıymetli eşyayı sonra 3 kadını balkondan balkona öteki eve aşırdık. En sonunda ben geçtim. Sokağa baktık karanlık bir pencereden. Baktık ki bizim apartmanın kapısını kırmışlar, yukarı çıkıyorlar. Müslüman komşu bizi 4'ümüzü hemen yatak odalarına geçirdi, kapıyı da kapadı. Yanda bizim evde bir gürültü, bir şangırtı, bütün kristal abizeleri parçalamışlar. Orada öyle sabahı sabahladık. O gece gözümle gördüm. Komşu bir yandan da bu çapulcuları, bu ayak takımını kızıştırıp üstümüze sürenlere lanet etti, bir yandan da ağladı. Hayır, korkudan değil, utançtan, çaresizlikten. Ben de ağladım. Korkudan ve çaresizlikten. Çocukluğumda kabus görüp de bağırarak uyandığım gecelerde masallardaki kırk haramiler gibi vahşi, acımasız, korkunç adamlar çırılçıplak soydukları babamın pipisine ip bağlamış sürüklerken gökten büyük bir gürültüyle kristal parçaları, şeker çuvalları düşer ve kocaman boynuzları uzun kuyruğuyla dev bir boğa kıpkızıl kor olmuş yatardı sokağın ortasında. Acı olan insanın doğup büyüdüğü topraklarda vatanında yabancı sayılmasıdır. Onlar geldiğinde biz 2000 yıldır buradaydık. Bizantyon'dan beri. Bütün bunları babama sormaya cesaret edemezdim. Belki işitmek istemediğim bir şeyler işiteceğimden korktuğumdan, belki bu konular açılınca annemin huzursuz olup babama kızdığını bildiğimden. Bizantyon neydi? 6-7 Eylül neydi? Biz kimdik? 2000 yıllık yurdumuzda neden yabancı sayılmıştık? İren halalarla adımı ondan aldığım Teo amcalar, misafirliğe geldiklerinde alçak sesle konuşulanlar, Yunan hükümeti adam olsa sahip çıkardı. Bir yanda 7 milyon, öte yanda 50 milyon. Türk ordusu bir yürüdü mü, bizim palikaryalar çil yavrusu gibi dağılıverir. Ne Atina ne Selanik, hepsini toplasan bir İstanbul etmez. Zaten oralarda Anadolu Rumlarını sevmezler. Müslümanların gözünü seveyim, bizimkiler daha da düşmandır. Araya karışan annemin sesi, macera istemez. Hele de Yunanistan'ı Allah göstermesin. Ben bu şehrin kızıyım. Üstelik burada kazanıyorsunuz hepiniz. Hem de şükür Allah'a iyi kazanıyorsunuz. İren halanın sesi, halk iyidir. Müslüman komşularla aramızdan su sızmaz. Hele eskiden aynı sokakta Ermenisi, Rumu, Müslümanı bir arada ne güzel yaşardık. Ama baştakiler, baştakiler çıkarır bütün marazı. 6-7 Eylül'ü kimler yaptırdı? Kim koydurttu bombayı Selanik'teki eve? Herkes bilir bunu. Ama ben bilmiyordum. İlkokulu bizim bu taraflardaki bütün Rum çocukları gibi Feriköy Rum İlkokulu'nda okumuştum. Rum olduğum için sıkıntım yoktu. Şimdi düşünüyorum da öyle doğrudan incitici bir ayrımcılığa uğramamıştım. Birkaç kez bir çocuğun Rum kopili diye bağırması, birinin adamın neden Teo olduğunu sorması, korunma içgüdüsüyle Teoman'ın kısaltılmışıdır dediğimi hatırlıyorum. Türkçe öğretmenimin dilimin dönmediği bazı sözcükleri doğru telaffuz etmem için ısrarlı davranması ve bir türlü beceremediğim için kızıp azarlaması dışında o yıllardan kötü bir anım yok. Belki Paskalya'daki çocuklara dağıttığım yaldızlı kağıtlara sarılı tavşan ve horoz biçimi çikolatalar, anasonlu Paskalya çörekleri, boyalı yumurtalar yüzünden, belki de babamın okula bağışladığı Marokkan koltuklu müdür odası takımı yüzünden. İlkokuldan sonra devam ettiğim yabancı okulda ayrımcılık görmek bir yana el üstünde tutulduğum bile söylenebilir. İlkokul 5. sınıfta Türkçe okuduğumuz tarih dersinde Kurtuluş Savaşı işlenirken öğretmen büyük taarruzdan sonra Yunanların nasıl denize döküldüğünü, Gazi'nin düşmana karşı kesin zaferi nasıl kazandığını anlatırken babamın söylediklerini hatırlamıştım. O gün beni ne dürttü bilmiyorum. Yunanların denize dökülmesi ağrıma mı gitti kim bilir. Parmak kaldırıp öğretmene İstanbul'un 2000 yıl önceki sahiplerinin kimler olduğunu sorduğumu hatırlıyorum. Aslında masum bir soruydu. Bizantyon'un ne olduğunu da öğrenmek istiyordum. Bir de babamın ikide bir de söylediği, onlar geldiğinde biz 2000 yıldır buradaydık sözünün anlamını. Öğretmenin önce şaşırdığını, sonra öfkelendiğini, sonra kendini toparladığını ve İsa'dan önce bu bölgelerde pek çok halkın yaşadığını, bu halkların tümünün kavimler göçü sırasında Orta Asya'dan çıkmış Türkler olduğunu, 1453'e kadar İstanbul'un Bizans'ta kaldığını, Fatih'in kenti almasından sonra bir daha değişmemek üzere Türk egemenliğe geçtiğini söylediğini hatırlıyorum. Bir de düşünceli bir sesle babanla görüşmek istiyorum demesini. Evet, annem haklıydı. Çocuklara böyle şeyler anlatılmamalı. Dalıp gittiğimi fark edip konuşmayı sürdürmeye çalıştım. Özür dilerim. Size üzücü şeyler hatırlatacağımı bilseydim sormazdım. Ben o evdeki fotoğraflardan biraz fazla etkilendim sanırım. Yeni bir çevreye uyum çabaları, anahtarı elimde de olsa yabancı bir ev, kafamı kurcalayan araştırma konum, sonra üst üste koyup anlamlandırmaya çalıştığım garip rastlantılar, aradığım Erguvan kapısı, size rastlamam, bana o evi bulmanız, evin sokağının eski adının Erguvan sokak olması, fotoğraflarını gördüğüm çocuğun ve babanızın ölümü, bir de demin söylediğiniz o söz. Bu ülke çocuklarını yiyor. Babam da öyle derdi. Bu ülke kendi çocuklarını yiyor, kendi parmaklarını kesiyor. Özür dilerim. Evet, yorgunluktan ve şaşkınlıktan olacak. Bir de galiba bu şehir insanı efsanelere, mistik kurgulara, hayallere sürüklüyor. Sizin de dostunuz olan Profesör Mete Ünsal'ın çok sevdiğim sözüyle bu kente efsaneler ve imgeler gerçekler kadar gerçektir. Araştırmalarınıza başladınız mı diye sordu konuyu değiştirmek istediğini belli ederek. Henüz değil. Önce birçok el yazmasına, bir sürü kaynağa ulaşmam gerekiyor. Bir de tabii kaynaklardaki dilin doğru çözülmesi sorunu var. Bir Kerkis sözcüğü bile henüz tartışılmalı. Üstesinden gelinmez işler değil ama zaman alabilir. Ayrıca şehri tanımak istiyorum. Biliyor musunuz, biz sanat ve mimarlık tarihçileri mekanların ve işlevlerinin sürekliliğine inanırız. Örneğin eski bir yerleşmenin kutsal yerleri, ana ulaşım noktaları, ticaret merkezi, eğlence merkezi, yaşama bölgeleri çoğunlukla binlerce yıl aynı yerde kalır. Dikkatli ve sezgili bir gözlemciyseniz, hayal gücünüz de varsa ipuçları her zaman bulunabilir. Tarihçinin en iyi yardımcısı hayal gücüdür. Ben bu şehirden ayrılalı 24 yıl oldu. O zaman çocuktum, üstelik de şehir o kadar değişmiş ki yeniden keşfetmem gerekecek sanırım. İkimiz de bir şey arıyoruz, bir şeyin peşindeyiz Theo, dedi yorgun bir sesle. Daha önce yaptığı gibi Bay Theo dememişti bu defa. Bakın, çevremiz erguvan dolu. Bu da bir başka işaret belki. Ben size o evi buldum, siz o evde benim aradığım şeyin ipucunu buldunuz. İşaretler, ipuçları ve hayal gücü, geriye iyi araştırmacı olmak kalıyor. Ya siz ne arıyorsunuz derin, hangi kapıyı? Umut kapısını. Umut Ülkü'nün oğluydu, öldürüldü. Ama Umut kimdi gerçekten? Umut'un ölümüyle babamın ölümü arasındaki bağ neydi? Haklısınız, ben de bir kapı arıyorum. Sizin kapınız ne kadar önemliyse kendi kapım da benim için o kadar önemli. O kapıyı açabilirsem belki aslında ne aradığımı anlayabileceğim. Birden biraz önce aklına gelen ağlıntının aslını ve kaynağını hatırladım. 10. yüzyıla tarihlenen Azizlerin Hayatları el yazmalarından birinde olmalıydı. Aradığımızın gerçekte ne olduğunu ancak Tanrı onu bize buldurduğu zaman anlayabiliriz. Bu söz bana ait değil, bir alıntı. O zaman ne aradığımızı hiçbir zaman gerçekten bilemeyiz. Belki de aradığımız, peşinde olduğumuzdan bambaşka bir şeydir. Eve döndüğümde birkaç saat önce beni alt üst eden gazete kupürünü, fotoğrafları, Pieta kitabının ilk sayfasındaki yazıyı, edindiğim bilgilerin ışığında bu defa çok daha soğukkanlı, çok daha sakin inceledim. Aradaki boşlukları doldurmaya çalışarak hikayeyi yeniden yazmakla oyalandım. Araştırmalarım sırasında da kullandığım yararlı bir yöntemdir bu. Önce elinizdeki verileri kullanarak bir hikaye, bir senaryo yazarsınız. Sonra hikayenin boşluklarını, tutarsızlıklarını titiz bir şekilde tek tek belirler, gerçeğin yeniden kurgulanması için gerekli yeni bilgilerin peşine düşersiniz. Kurgu tamamlanıp işte oldu dediğinizde bile ortaya çıkan hikaye gerçeğin kendisi değil, sizin hikayenizdir. Bilim somut veriyi, kanıtı, tutarlılığı arar. Gerçekle ilgilenmez. Gerçek herkesin kendi hikayesine verdiği addır. Derinin, öldürülen babasının, tanımadığım ev sahibimin, Umut adlı çocuğun kesişen kaderleri, sıradan insanların gündelik yaşamlarının ötesinde trajik hikayelerdi kuşkusuz. Yıllardır siyasal sarsıntılar, belirsizlikler, toplumsal kargaşalar içinde yaşayan bir ülkede bile olağan ve sıradan sayılamayacak kaderler. Yine de bana yabancıydı, içimde duyamıyordum. Sadece dehşet ve kaçma isteği yaratıyordu bende, bir de nedenini çıkaramadığım bir suçluluk. Belki ömür boyu korunaklı limanlarda sorunsuz ve dingin yaşamış olmanın bilinçaltına yerleştirdiği kefaret ödeme duygusu. Bunlarla fazla vakit kaybetmeden bütünüyle araştırmama yoğunlaşmaya karar verdim. Bu yabancı insanların hikayelerinin bir karabasana dönüşmesini ancak kendimi işime vererek engelleyebilirdim. Üstelik araya giren bir garip oyun beni erguvan kapısına götürecek tılsım işaretlerin, gizemli alametlerin anlamını da artırmıştı gözümde. Bundan sonra kolları sıvayıp çalışmak gerekiyordu. Araştırmamın heyecanıyla doluydum. Bu büyülü şehrin gizlediği binbir sır arasında benim kapım da vardı. Gizli, viran bir kapı. Şehrin kayıp ruhunu kurtarmak için gelen kurtarıcının geçtiği kapı. O kapıyı bulacağıma gitgide daha güçle inanıyordum. Özel ve kamusal arşivlerdeki el yazmalarına, belgelere, planlara ulaşabilmek için gerekli ilişkileri, izinleri beklerken şehri köce bucak dolaşmaya karar verdim. Binlerce yıllık tarihi olan eski kentleri severim, hele de surlarla çevrili olanları. Mekanların da insanlar gibi ruhları olduğunu, insanların ruhuyla mekanların ruhunun birbiri içinde eridiğini düşünürüm hep. İstanbul her köşesinde, her anında bu düşünceyi pekiştiren özel bir şehirdi. Çocukluğumun şehriydi. Uzun yıllar sonra kavuşulmuş eski bir dost gibi kendine çekiyordu beni. Sonraki günlerde önümde bambaşka bir dünya açılırken tutkulu arayışımın nesnesinin erguvan kapısını bulmaktan çok bu büyülü şehrin ruhuna kavuşmak olduğunu düşünecektim. En eski kent envanterlerinden başlayarak günümüze kadarki yer ve sokak adlarının dökümleri elimdeydi. Daha İstanbul'a gelmeden Washington'da enstitünün olanaklığıyla elde etmiştim bunları. Arapça, Farsça, Türkçe, eski Yunanca, Latince, Rumca, Ermenice, İbranice, Erguvan, Porfir, Somaki ve benzeri adları taşıyan semtlerin, mekanların, sokakların listesini çıkarmıştım. Gece bu listenin üzerinde çalışmaya, ertesi sabahta erkenden şehrin sur bölgelerini ve Ayasofya'yı merkez alarak Konstantinopolis'in kent çekirdeğini akıl gözlerinden çok sezgi ve yürek gözleriyle adım adım dolaşmaya karar verdim. Bunun konuya ısınmama, yıllar önce bıraktığım şehrin ruhunu yeniden yakalamama yardımcı olacağını umuyordum. Hazretin kurtarmak üzere geldiği şehrin ruhunun asla yakalanamayacağını, yakaladığınızı, anladığınızı sandığınız anda uçup gidiverdiğini, kişilik bölünmesine uğramış bir şizofren gibi her biri kendine göre gerçek olan onlarca ruhu olduğunu ya da bir ayna gibi kendini değil, kendisine bakanı yansıttığını henüz bilmiyordum. Yanımda getirdiğim çizimler, önemli belgelerin fotokopileri, haritalar, gravürler, tıpkı basımlar, kitaplar arasından seçtiğim Bizans ve Osmanlı dönemine ait birkaç harita ve gravürü zenginlerin aktardıklarından yararlanarak kendi çizdiğim bir iki krokiyi ayırdım. Matrakçının 1537 tarihli gravürünü işime yarayacağı için değil, hem çok sevdiğim hem de o sıralarda hala ayakta olan Bizans yapılarını ya da örneğin Altın Kapı'nın yerinde onun görkemine ve anısına uygun yükselen yedi kuleyi çok güzel, çok keyifli çizdiği için yanıma alacaklarımın arasına koydum. Yer yer onarılmış, yer yer yıkıntı halinde, kimi yerde izi bile kalmamış batı surlarını güneyden, Altın Kapı'dan başlayarak kuzeye, Haliç surlarına kadar adım adım aşınlamayı düşünüyordum. İçimden bir duygu, Erguvan Kapısı'nın buralarda olmadığını söylüyordu. Yine de hangi kaynakları gözden geçirmem, hangi yüzyıllarda yoğunlaşmam gerektiğini, surlar, saraylar, tapınaklar, zindanlar, kaleler, taşlar ve yıkıntılar arasında daha esinli, daha verimli düşünebilirdim.